Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14 Behmen 1403, Hicri Kameri 3 Şaban 1446 ve Miladi Takvimli 2 Şubat 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış ve Halkçı Ekonomi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, sorunların çözülmesinin ve ilerlemenin şartı Allah'a güvenmek ve sahaya inmek olduğunu belirtti. Başkanından İran'ın savunma sanayisini güçlendirmeye destek vurgusu. Azeri yetkili İran'da görüşmelerde bulundu. İran ile Kazakistan yük taşımacılığı işbirliğini geliştiriyor. Ve hücre tedavisi ve bazı gen tedavisi ilaçları İran'da üretiliyor. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Kur'an'ı Hazreti Muhammed'in ebedi mucizesi olarak nitelendirerek Allah'a gerçek tevekkül imkansız görünen her şeyi mümkün kılar dedi. Fastodey'in İslam Devrim Liderliği Ofisi Bilgilendirme Platformu'ndan naklen verdiği habere göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi 41. Uluslararası Kur'an Yarışması'na katılan seçkin hocalar, kariler, hafızlar ve çeşitli halk kesimleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu doğum gününü tebrik etti. Kur'an'ın ve peygamberlik mucizesinin sürekliliğini insanlık için büyük bir bereket olarak nitelendiren İslam İnkılabı rehberi, bu büyük mucizeden yararlanılırsa insanlığın tüm sorunları çözüme kavuşur ve toplumların hayatı düzene girer dedi. Ayetullah Hamene'yi Kur'an'daki tevekkül kavramını açıklarken Kur'an'ın buyruğuna göre kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Dolayısıyla tevekkülün şartları yerine getirilirse bu ilahi vaat mutlaka gerçekleşir dedi. İslam İnkılabı rehberi Gazze halkının Siyonist rejime ve Amerika'ya karşı zaferini imkansız gerçekleşmesine bir örnek olarak göstererek biri çıkıp deseydi ki küçük Gazze bölgesinin halkı büyük bir güç olan Amerika ile savaşacak ve ona galip gelecek hiç kimse inanmazdı. Ancak bu imkansız gibi görünen olay Allah'ın izniyle gerçekleşti ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamene'yi istikbarın sadece İran halkına değil birçok millete karşı olduğunu belirterek İran milletinin diğerlerinden farkı, Amerika'nın zorba, yalancı, düzenbaz ve sömürgeci olduğunu ve insanlık ilkelerine bağlı olmadığını söyleme cesaretine sahip olmasıdır. Bu yüzden kahrolsun Amerika diyorlar. Oysa diğer milletten bu gerçekleri söyleme ve Amerika'ya karşı durma cesaretine sahip olmadıkları için bir sonuca ulaşamıyorlar dedi. Ayetullah Hamenei bir sonuca ulaşmak için sabır ve mücadelenin gerekli olduğunu vurgulayarak İran halkının 46 yıldır dünya istikbarına karşı direndiğini ve bunun ülkenin her alanda gelişmesine yol açtığını belirtti. İran milleti bu mücadelede zarar görmek bir yana her alanda büyümüş ve ilerlemiştir dedi. İslam İnkılabı rehberi ülke genelinde binlerce genç ve çocuk Kur'an hafızı ve karenin yetişmesini manevi ilerlemenin bir göstergesi olarak değerlendirerek maddi açıdan da ülke gelişti ve gençler büyük projeleri hayata geçirdi. Bu ilerleme milletin en yüksek ve en ideal noktasına ulaşana kadar Allah'a tevekkül ile devam edecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkenin askeri başarılarını destekleme konusunda kararlılığına vurgu yaparak İran'ın savunma sanayisinin geliştirmesine devam edileceğini, böylece hiçbir ülkenin İran'a saldırmaya cesaret edemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın askeri başarılarının tamamen savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak bu alandaki desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami hava savunmasında hedef seçimi ve deniz kuvvetlerinde seyir sistemini kapatan gemilerin tespit edilmesi için yapay zekadan yararlanacaklarını açıkladı. Tümgeneral Selami, yapay zeka belirli güçlerin tekeline alınmak istenen yeni bir bilim dalıdır. Bu tekelleşme küresel güç dengesizliğine yol açmaktadır dedi. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, düşman gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor ve hem içeride hem dışarıda bazıları bu propagandaya kanarak İran'ın zayıfladığını düşündü. Ancak son gelişmeler her şeyi açıklığa kavuşturdu dedi. İran'ın savunma başarıları kapsamında Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İran'ın güneyindeki füze şehri açıldı. Bu füze üstünde bulunan sistemler yerin yüzlerce metre altına yerleştirilmiş olup gerektiğinde çok kısa sürede operasyonel hale getirilebilmektedir. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeraltı füze üstünün açılışı sırasında 1000 kilometreden fazla menzile sahip Kadir 380 deniz seyir füzesi ilk kez tanıtıldı. İran Savunma Bakanlığı 1700 kilometre menzilli 16 metre uzunluğunda ve 1,25 metre çapındaki yeni Etimat balistik füzesini tanıttı. İran, gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan Baver 373'ün yükseltilmiş sürümünü tanıttı. Bu versiyonda Baver 373 fırlatma platformları, gelişmiş takip radarları ve ateş kontrol sistemleriyle donatıldı. İran hala Batı Asya denkleminde etkili bir güç. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İngiliz parlamentosunun web sitesinde yayınlanan en son rapora göre İran Batı yaptırımlarına ve bölgedeki son gelişmelere rağmen hala Batı Asya denkleminde etkili bir güç olarak dünyanın kilit ülkeleriyle ilişkileri genişliyor. İngiliz Avam Kamerası Kütüphanesi araştırmacıları tarafından yayınlanan bu rapor İran'ın bölgedeki etkisini son bir yıldaki gelişmeler ışığında incelemeye çalışıyor. Batılı analistler direniş ekseninin karşılaştığı zorluklardan bahsetmeye çalışırken bu raporda sunulan veriler İran'ın yoğun baskılara rağmen hala birçok bölgesel ve uluslararası davada kilit bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Rapor İran'ın hala bölgedeki müttefikleriyle derin ilişkilere sahip olduğunu ve Batı baskısına rağmen çeşitli alanlarda etkili yapılar oluşturduğunu vurguluyor. İngiliz parlamentosu raporu Tahran'ın Irak'taki siyasi süreçlerdeki rolü, Filistin direnişine verdiği destek, Yemen denklemlerindeki etkili varlığı ve Lübnan ile stratejik ilişkisi gibi konulara değinerek İran'ın bölgedeki nüfuzunu koruduğunu kabul ediyor. Raporun yazarları İran'ın Filistinli gruplarda dahil olmak üzere bölgedeki direniş hareketlerine verdiği desteğe atıfta bulunarak askeri ve ekonomik baskılara rağmen bu grupların yapılarının çökmediğini itiraf ediyorlar. Söz konusu rapor, Batı'nın Batı Asya'da İran'ın gücünü sınırlama çabalarının sadece sonuçsuz kalmakla kalmayıp Tahran'ın uluslararası aktörlerle ilişkilerini güçlendirmesine yol açtığını belirtiyor. Raporun bir diğer önemli noktası İran'ın nükleer teknolojideki ilerlemesine ve savunma yeteneklerine yapılan atıftır. Batılı ülkeler hala İran'ı bu alanda sınırlamaya çalışırken bu rapor İran'da uranyum zenginleştirme çalışmalarının daha da hızlandığını kaydediyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Hikmet Acıyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Hikmet Acıyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü. Söz konusu görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Acıyev, Bakü'de yapılan görüşmelerin devamı niteliğindeki bu toplantıda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığını belirtti. Hacıyev, Tahran'da Mehdi Senayi ile yaptığı görüşmede Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun önemine vurgu yapıldığını, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması konuları ele alındığını, özellikle güven inşası, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve ekonomik ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularına odaklanıldığını kaydetti. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Hikmet Acıyev, İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın danışmanı Mehdi Sönayi ile bir araya gelmişti. Görüşme İran Cumhurbaşkanı siyasi danışmanı tarafından yapılan davet üzerine gerçekleştirildi. İran ile Kazakistan önümüzdeki 5 yıl içinde İran üzerinden 5 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini açıkladı. İran Demir Yolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakeri ile Kazakistan'ın İran Büyükelçisi Ontalap Onalbayeva Tahran'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmede önümüzdeki 5 yıl içinde İran üzerinden 5 milyon ton yük taşınması hedeflediklerini açıkladı. İran ve Kazakistan demir yolu yetkilileri arasında yapılan önceki görüşmelerin sonuçlarına değinen Zakeri, bu kapasitenin sağlanması için tarafların işbirliğini artıracağını belirtti. İran'ın bağımsız devletler topluluğu ülkeleri olan Özbekistan ve Türkmenistan ile vagon geçişine ilişkin anlaşmalar yaptığını vurgulayan Zakeri, bu çerçevede Kazakistan vagonlarının İran demiryolu ağında, İran vagonlarının ise Kazakistan'da hareket edebileceğini ifade etti. Mevcut durumda Kazakistan'ın İran üzerinden yılda 275 bin ton yük taşıdığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirten Zakeri, iki ülke demir yolu yetkililerinin ortak toplantılar düzenleyerek bu kapasiteyi artırabileceklerini belirtti. Zakeri ayrıca İran'ın demir yolu koridorları ve limanları aracılığıyla yük taşımacılığını genişletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İran demir yolu koridorunun güvenli ve en kısa yol olduğunu belirten Ontalap Onalbayeva ise Kazakistan'ın uluslararası ticarette bu güzergahı daha etkin kullanmayı hedeflediğini ve belirlenen transit hedeflerine ulaşmak için ikili toplantıların devam etmesi gerektiğini vurguladı. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı ilaç üretimindeki bilimsel ilerlemelere dikkat çekerek İran'ın hücre tedavisi ilaçları ürettiğini ve bazı gen tedavisi ilaçlarının klinik çalışma aşamasında olduğunu belirtti. Pars Today'in İran'a dayandırdığı habere göre İran İslam Cumhuriyeti Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Mehdi Pirselahi, dünyanın hücre tedavisi ve gen tedavisi gibi yeni teknolojilere yöneldiğini belirterek İran'ın bu alanlarda ciddi bir şekilde devreye girdiğini belirtti. Şu an İran'da birkaç hücre tedavisi ilacı onay almış durumda ve gen tedavisi alanında da bazı ilaçlar klinik araştırmalar aşamasına gelmiştir. Pirselahi, İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçların %99'unu yerli olarak üretildiğini, sadece küçük bir kısmının ithalat yoluyla temin edildiğini belirterek şunları ekledi. Yaygın ilaçların yanı sıra biyoteknoloji alanında da gelişmiş ülkelerle paralel bir şekilde ilerleme kaydettik. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı ayrıca tıbbi cihazlarla ilgili olarak şunları ifade etti. yoğun bakım ünitesi ve ameliyat odası ekipmanlarının büyük bir kısmı İran'da üretiliyor ve bu ilerlemeler yerli uzmanların çabalarının sonucudur. Pirselahi yapay zeka teknolojisinden yararlanarak dünya çapındaki gelişmelerle uyum içinde İran ilaç sanayisini daha da geliştirmeyi umduklarını belirtti. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı ilaç sanayisinde bilimsel araştırmaları ve teknolojik yenilikleri destekleyerek İran'ın bu alandaki ilerleme yolunun devam edeceğini vurguladı. İran Kültür ve İletişim Kurumu İşbirliği ile yabancı öğrencilerin İran tarihi, kültür ve medeniyeti hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla İranoloji Eğitim Programı İran Araştırmaları Vakfı'nda başlatıldı. Programın açılış törenine Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler katıldı. Eğitim sürecinde dersler, uzmanlık atölyeleri ve İran'ın tarihi ve kültürel mekanlarına saha gezileri gibi etkinlikler yer alacak. İran Araştırmaları Vakfı Uluslararası İşbirliği ve Bilgilendirme Başkan Yardımcısı İman Nizamzade, İran köklü medeniyeti ve zengin kültürüyle her zaman dünya çapında bilim insanları ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu program sizlere İran'ın tarihini ve kimliğini daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunacaktır, dedi. İran Kültür ve İletişim Kurumu Bilimsel ve Akademik İşbirliği Genel Müdürü Muhammed Ali Rabbani ise İran'ın insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olduğunu ve İslam medeniyetinin incelenmesinin İran'ın katkıları olmadan eksik kalacağını belirtti. Rabbani, İbn-i Sina, Ömer Hayyam ve Hafız gibi İranlı bilim insanlarının tıp, matematik, astronomi ve edebiyat alanlarındaki katkılarının dünya bilimine yön verdiğini vurguladı. Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor. Irak'ın resmi haber ajansına göre Meşhedani, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın davetine icabetle Tahran'a doğru hareket etti. Geçtiğimiz Ekim ayında Irak Meclis Başkanlığı koltuğuna eski meclis başkanlarından Mahmud Meşhedani seçilmişti. 1948 doğumlu Sünni siyasetçi Meşhedani 2006-2009 yıllarında meclis başkanı olarak görev yapmıştı. Meşhedani, Amerikan işgali sonrası ilk meclis başkanı olarak da biliniyor. Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor. Irak Federal Yüksek Mahkemesi eski meclis başkanı Halbusi'yi 14 Kasım 2023 tarihinde görevden almıştı. Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden gelen halk, Siyonist işgalin devam etmesine karşı protesto etmek ve Lübnan'ın güney sakinlerine destek vermek amacıyla sınır bölgelerinde toplandı. İsrail ordusunun saldırıları ve tehditlerine rağmen Lübnanlılar, işgal altındaki Filistin sınırında bulunan kasabaların girişlerinde toplanarak güney sakinlerinin evlerine dönmesini destekledi. Lübnan'ın güney sakinleri işgal güçlerinin bulunduğu sınır bölgelerinde bu hareketi dönüş 2 olarak adlandırdı. Ancak İsrail askerleri Yaron kasabasında toplanan halka ateş açarak evlerine dönmelerini engel olmaya çalıştı. İsrail ordusu sözcüsü Avihay Adria, Lübnan halkını özellikle güneyde yaşayanları tehdit ederek ateşkes süresinin uzatıldığını ve İsrail askerlerinin hala bölgede olduğunu söyledi. Bir Siyonist rejimi insansız hava aracı Gazze şehrinin merkezini hedef aldı. Sahab Haber Ajansı'nın İran Öğrenci Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde ise bir İsrail İHA'sı Gazze şeridinin güneyindeki Nur Seyrat mülteci kampının kuzeyinde bulunan Vadi Köprüsü bölgesine iki füze fırlattı. Siyonistlerin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Nur Seyrat kampının kuzeybatısında bir araç hedef alındı. Saldırıda bir çocuk şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Siyonist rejim ordusu ayrıca Gazze şeridinin merkezinde bulunan El Bureyç mülteci kampının doğusunda Filistinlilerin evlerine ve Refah kentindeki mahallelere ateş açtı. Hamas hareketi sözcüsü direniş liderlerinin suikastlerinin Filistin halkının mücadelesini etkilemeyeceğini, aksine onların direncini ve kararlılığını artıracağını belirtti. Hamas askeri kanadı Şehit İzzettin el-Kassam Tuhayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, büyük komutanların şehadeti asla direnişin azmini ve iradesini zayıflatmayacaktır dedi. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin lideri Rasmus Paludan bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i yakarak İslam'a hakaret etti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın havacılık ve uzay alanındaki önemli başarıları etrafında. İran'da Hicri Şemsi 14 Behmen Ulusal Teknoloji Günü olarak adlandırılmıştır ve bugün İranlı bilim insanları ve uzman gençlerin bilim alanındaki sayısız başarı ve başarılarının bir sembolüdür. 14 Behmen Ulusal Uzay Teknoloji Günü, ilk İran uydusu OMID'in uzaya fırlatılmasının yıl dönümüdür. Ulusal Uzay Teknolojisi Günü töreni bugün 2 Şubat'ta İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın katılımıyla başladı. Pezeşkian bugünü ayrıca Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı'nın Savunma ve Uzay Başarıları Fuarı'nı ziyaret ettikten sonra bu tür başarıları yaratmak için çaba gösteren herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı bu fuarda sergilenen uzay başarılarına da değindi ve şunları söyledi. Bugün ülkenin genç bilim insanlarının çabaları sayesinde İran, atmosfer dışındaki uzayda araştırma ve keşif fırlatmaları yapabilen ülkeler arasında yer alıyor. Bu da ülkenin bilimsel gücünü ve yeteneğini gözler önüne seriyor. Ulusal Uzay Teknolojisi Günü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak üç yerli İran uydusunun tanıtımı yapıldı. Bugün Ulusal Teknoloji Günü töreninde önceki versiyonuna göre daha fazla özelliğe sahip olan geliştirilmiş Pars 1 uydusu renkli spektrumda 8 metre ve siyah beyazda 4 metre çok daha yüksek görüntüleme doğruluğuna sahip Pars 2 uydusu İletişim Bakanlığı'nda düzenlenen törende tanıtıldı. Yüksek irtifada telekomünikasyon iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan NAVAK telekomünikasyon uydusu da Ulusal Teknoloji Günü ile eş zamanlı olarak tanıtıldı. Bu törenle eş zamanlı olarak ülkenin araştırmacılarının havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki başarılarını sergileyen bir fuar da düzenleniyor. İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salari, Ulusal Uzay Teknolojisi Günü töreninin açılışında İran'ın bu alandaki başarılarına değindi. İran Uzay Ajansı Başkanı daha önce şunları vurgulamıştı. Ülkede 25 uydu yapım aşamasında ve 8 uydu fırlatmaya hazır durumda. İran, uzay teknolojisi bilgisine sahip 10 ülke arasında yer alıyor ve uzay bilimi açısından dünyada 11, bölgede ise 1. ülke konumunda. İslam devriminin zaferinden sonraki yıllardan bu yana İran'ın uzay endüstrisinin kalbi olarak İran Uzay Araştırma Enstitüsü, yerli teknolojilere ulaşma ve milli uyduları fırlatma yolunda büyük adımlar attı. 2009 yılında ilk uydu OMID'in fırlatılmasından Hayyam, Hudhud ve Kovsar gibi ileri projelerle bu enstitü İran'ın uluslararası uzay arenasında yerini sağlamlaştırdı. İran'ın dünyada ve bölgede uzay alanında önemli bir konuma sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nün bu alandaki önemli rolü ve başarıları vurgulanıyor. Özellikle de OMID uydusunun fırlatılması ve Hayyam, Hudhud ve Kovsar gibi ileri projelerle İran'ın uzay alanındaki yeteneklerini geliştirdiği ifade ediliyor. İran'ın uyduları sadece dünya yörüngesinde kalmıyor. Aynı zamanda uzaktan algılama, telekomünikasyon ve bilimsel araştırma gibi alanlarda da önemli rol oynuyor. Doğal kaynakları ve tarımı yönetmek için yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan Hayyam uydusundan, yörüngede yer alan Hudhud ve Kovsar uydularına kadar her biri İran'ın son yıllardaki uzay alanındaki ilerlemesinin bir sembolü olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ve araştırmaya dayalı çarpıcı ilerlemesi, son yıllarda Amerika ve batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarını artırdığı bir ortamda gerçekleşti. Bu yaptırımlara rağmen genç İranlı bilim insanları ve uzmanları bilimsel alanlarda dikkat çekici başarılar elde ettiler. Ve İran uzay endüstrisinin büyümesi onların benzersiz ve takdire şayan başarılarının bir göstergesi oldu. Genç İranlı bilim insanlarının ilerlemeleri ve başarıları küresel çapta da bu alandaki uzmanlar tarafından takdir edildi. Bugün İslami İran, yetenekli yerli güçlerinin çabalarıyla ve dışa bağımlı olmadan çeşitli bilimsel araştırma, keşif ve askeri yeteneklere sahip çeşitli uyduları yerin atmosferinin ötesine yerleştirmeyi başardı ve bu ilerlemenin sonuçlarından bilimsel araştırmalarda da yararlanılıyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lahi grubu nedir ve neden kuruldu başlığı altında. Lahi grubu Gazze şeridinde 15 ay süren Filistinlilere yönelik soykırımın ardından ateşkes ilan edilmesi ve sona ermesiyle Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan 9 ülkenin Filistin'i desteklemek amacıyla oluşturduğu bir gruptur. Bu 9 ülkenin temsilcileri Uluslararası İlerleme Örgütü'nün ev sahipliğinde Lahey'de bir araya gelerek İsrail rejiminin Gazze'de geniş çaplı insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle bu rejime karşı diplomatik ve ekonomik adımlar atılmasını talep ettiler. Güney Afrika, Malezya, Namibya, Kolombiya, Bolivya, Şili, Senegal, Honduras ve Belize temsilcileri yapılan görüşmelerin ardından Filistinlilerin haklarını savunmak için bu grubu kurduklarını açıkladılar. Lahey'deki Filistin'i destekleyen 9 ülkenin bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Uluslararası suçlarla karşı karşıya kaldığımızda pasif kalamayız ve Filistin ülkesindeki İsrail işgaline son verme ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı da dahil olmak üzere gerçekleştirilmesini destekleme taahhüdümüze bağlıyız. Gazze şeridinde 15 ay süren korkunç Siyonist suçlarının sonuçlarından biri sahte İsrail rejiminin maskesinin düşmesidir. İşgal, katliam ve milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesi üzerine kurulu çocuk katili bir rejim. İsrail geçmiş 76 yıl boyunca sahte varlığına küresel düzeyde bu kadar meydan okunmamıştı. Siyonistler geçen 70 yılda her zaman Filistin topraklarını işgalini ve kendi yerinden edilmelerini, Yahudilerin Filistin'deki varlığına ve Filistin topraklarını işgaline dair bir dizi sahte anlatıyla meşrulaştırmaya çalıştılar. Bu bağlamda dünyada özellikle de Batı ülkelerindeki her türlü protesto ve eleştiri Yahudi aleyhtarlığı olarak kınanmakta ve Batı hükümetleri de Siyonistlerle aynı çizgide olmaktadır. Ve olmaya da devam ediyor. Öyle ki Siyonistlerin suçlarına yönelik eleştiri ve protestolar işten atılma, para cezası ve hapis cezaları gibi sonuçlar doğurmakta. Ancak son 15 ayda dünya Filistin halkının durumu ve Siyonist rejimin suçları konusunda bir uyanışa ve farkındalığa tanık oldu. Avrupa Filistin Medya Merkezi, Avrupa'nın Gazze şeridine karşı İsrail rejiminin 470 günlük savaşı sırasında 619 şehir ve 20 ülkede 30 binden fazla gösteri ve etkinliğe tanık olduğunu bildirdi. Dünya kamuoyunun uyanışının bir diğer boyutu Avrupa ve Amerika ülkelerinin bu kuruluşlar üzerindeki geniş nüfuzuna rağmen bazı uluslararası kuruluşların Siyonistlere karşı harekete geçmesidir. Irkçılığın kurbanı ülkelerden biri olan Güney Afrika gibi bazı ülkeler Siyonistlerin suçlarını kınamak ve Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası kuruluşların tüm kapasitelerini kullanmaya çalıştı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Hicri Kamari takvimle 4 Şaban 1442 Peygamber Efendimiz'in sevgili torunlarından Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Biz bu münasebetle ilgili bu zatın ve şahsiyetin hayatı ve İslam yolundaki fedakarlıkları konsey etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikte. Hüseyin Hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Kolaylık versin.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi İran takviminde Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümü Gaziler Günü olarak adlandırılmaktadır bildiğiniz gibi. Biz bu Hazretin yaşamı, hayatı ve özellikle Kerbela olayındaki fedakarlıklarıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetinde dinleyicilerimize neler söylemeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin ve naru lil mulhidin el munafiqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecmain. Efendim, böyle yüce zatların dünyaya gözünü açması elbette kutlanılacak, müjdelenilecek çok önemli işlerden biri. Zaten tarihte iz bırakan şahsiyetler basit birden oluşan kişilikler değildir. Çok iyi eğitimden geçirilmiş, kendisini iyi eğitmiş, çok donanımlı insanların ortamında büyümüş ve davanın, inancın nasıl sahiplenileceğini gayet iyi bilen bir özellikte yetişmiştir. Hazreti Abbas Aleyhisselam da bunlardan biridir. Ben hep konuşmalarımda arz ederim. Bu 3 aylar çok özellikli bir günlere, özellikli vakitlere sahiptir. Mesela Şaban ayının 3. günü Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi doğumudur. Hicretin 4. yılında. Efendim, hicretin 38. yılının Şaban ayının 5. gününde oğlu İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın dünyaya gelişidir. Ki Şaban ayının içerisinde, Recep ayının içerisinde böyle özellikli vakıalara rastlamak mümkündür ve tesadüf de değildir bu. Allah-u Teala'nın takdiri, Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti böyle icap etmiştir. Ki bu günlerde bunlar dünyaya gözlerini açıyor. Neden? Çünkü bu insanlar hakikaten İslam dininin yaşamasını, İslam'ın yaşatılmasını, bütün dünyanın her köşesine ulaşmasını ve İslam'ın gerçek felsefe ve mantığının anlaşılmasını canı gönülden isteyen, dava olarak kabul eden insanlardır. Hazreti Abbas Aleyhisselam da, ki Ebel Fezl olarak da biz genellikle tanırız, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Fatimetü Zehra Selamullahu Aleyha'nın şehadetinden sonra evlenmiş olduğu yine Fatıma adında bir hanımından dünyaya gelen ilk çocuğudur. Fatıma binti Ebi Muhammed, sonraları bazı sebeplerden dolayı çocuklar o ismin anılması ile analarını hatırladıklarından dolayı Özellikle Hazreti Fatime'nin şehit olduğunda, öldürüldükten sonra öksüz bıraktığı İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra küçük kızları Zeynep selamullahi aleyha 5 yaşında bulunmaktaydı. Bu anasının adı zikredildiğinde hep rahatsız olmuştur. Onun için bu sebeplerden dolayı Hazreti Abbas'ın anası olan Fatime binti Ebi Muhammed'in adını İmam-ı Ali aleyhisselam Ummul Benin olarak tanımlamıştır. Ve bizler de bütün tarih kitaplarında da, bütün siyer kitaplarında da Ummul Benin denildiğinde anlaşılıyor ki Fatime-i Zehra selamullahi aleyhanın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin evlenmiş olduğu ikinci eşi zikredilir. İkinci eşi kastedilmektedir. Onun için Hazreti Abbas Ummul Benin'in ilk çocuğudur Hazreti Ali'den ve işte hicretin 26. senesinde dünyaya gelmiştir. Şaban ayının 4. günü dünyaya gözlerini açmıştır Hazreti Ali aleyhisselam. Hazreti Abbas'ın dünyaya gelişinde ileride olacakları Hazreti Peygamber'den öğrenmiş olduğu için Hazreti Abbas'a çok ayrı bir değer atfederdi. Ve Hazreti Abbas aleyhisselam Hazreti Ali'nin terbiyesiyle, ilmiyle, takvasıyla, kültürüyle eğitilmiş. Bunun yanında babası Ali gibi er meydanında, savaş alanlarında kahramanlıklar göstermiştir. Kendini ispatlamıştır. Her yerde baba yiğitliğiyle, kahramanlığıyla ve bu baba yiğitliğinin, kahramanlığının, silahşorluğunun yanı sıra da efendiliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, yumuşak ve sevecenliğiyle tanınmıştır. Hazreti Abbas, Hazreti Hüseyin aleyhisselamla beraber kardeştir zaten bunlar. Ve Fatime'nin, Zehra selamullahi aleyhanın vefatından sonra öksüz kalan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aynı zamanda Ummul Benin tarafından çok iyi korunmuşlar. Çok iyi bir şekilde onlara bakılmış ve aynı ana şefkatiyle, ana merhametiyle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in üzerine Ummul Benin titremiştir. Bu duyarlılığı, bu sevecenliği bütün çocuklarına aşılamıştır. Yani üveylik olayı Hazreti Hasan'la, Hazreti Hüseyin'le, Hazreti Abbas arasında hiçbir zaman gündeme getirilmemiştir, hissedilmemiştir, belli olmamıştır. Kardeş olarak bakılmış ve burada esas üzerinde durmamız icap eden konu kişinin inancına bağlılığı, tutkusu, aşkıdır. Hazreti Abbas aleyhisselam da bugün dünyaya gözünü açmış olan o kahraman da İslam dinini babası İmam-ı Ali'nin mantığı ile kendisinden büyük olan iki tane ağabeyisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in aynı zamanda Zeynep selamullahi aleyhanın mantığı ve anlayışıyla İslam'ı benimsemiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Yani İslam'ı kendisine tam bir dava olarak benimsemiş ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in Yezid askerine karşı verdiği mücadelede de çok iyi bir şekilde, alkışlanacak bir şekilde, şapka çıkarılacak bir şekilde bu davaya sahip oluşunu kanıtlamıştır. Hazreti Abbas'ın zamanla şehadetini bazı anlatanlar sembolik ifadeler kullanarak yer yer efsaneleştirmişlerdir. Çünkü Hazreti Abbas aleyhisselam gerçi efsane olmaya, efendim efsaneleştirilmeye, şöyle olmamış hadiseleri ona ulamaya ihtiyacı yoktur. Hazreti Abbas hakikaten Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında Yezid'in askerine karşı tek bir ordu gibi mücadele vermiştir. Ve son dakikasına kadar da mücadelesinde gözü arkada kalmadan son dakikasına kadar, son nefesine kadar da mücadelesini devam ettirmiş, kolları kesilmiş, başını ezmişler, vücudu artık paramparça olmuş, o şekilde de geri dönmeden, pişmanlık duymadan şehadete koşmuştur. Allahu Teala'nın yüceliğinden diliyorum bu günler hürmetine, bu mübarek aylar hürmetine, Hazreti Abbas ve ailesi hürmetine dualarımızı kabul etmesini yüce zatından diliyoruz. Bizlere sağlıklar, sıhhatler, mutluluklar, huzurlar nasip etsin Hazreti Abbas hürmetine ve onlar gibi o istikamette gidebilmek, yürüyebilmek, Allah emirlerini yaşatabilmek ve yaşayabilmek nasip etsin bizlere.
Amin.
Hepinize bu kutlu doğumun uğur getirmesini dileyerek saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizim uzman konuğumuz idi. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebeti etrafında bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami Gazetesi Şafak'ta 10 gün münasebetiyle Golgoher Sircan'da 5 projenin hizmete açıldığını, Yol ve Şehircilik Bakanı'nın Miyane Erdebil Demiryolu projesini yakından incelediğini, Trump'ın Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e taşımakta ısrarcı olduğunu belirtiyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Meşhed'deki 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının kapanış törenine gönderdiği mesajda kuşkusuz günümüz İslam dünyasının sorunlarının büyük bir kısmı Kur'an'ın öğretilerinden uzaklaşmanın bir sonucudur dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan gönderdiği mesajında Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin ebedi mucizesi, nübüvvetin en büyük meyvesi ve tüm çağlarda insanlığın kurtarıcısıdır ifadesine dikkat çekti. Pezeşkan, Kur'an'ın insan doğasını ırk, renk, sınıf ve din ayrımı gözetmeksizin hitap ettiğini ve insanlığı kemalin zirvesine yönlendirdiğini belirterek, insanlar ancak Kur'an'ın yüce üretileri sayesinde bugünün çalkantılı dünyasında cehalet, zulüm ve eşitsizlikten kurtulmak için sağlam ve umut verici bir dayanak bulabilir ve barış, adalet ve şefkatle uyumlu bir şekilde yaşayabilirler açıklamasında bulundu. Mesut Pezeşkan mesajının devamında günümüz bölge ve dünya gerçeklerinden birinin Kur'an'ın evrensel üretilerinden kaynaklanan zulüm ve eşitsizliğe karşı direnç ve mazlumlara yardım etmek olduğunu vurgularken, deneyimler göstermişti ki bu özgün akım hiçbir silahla yok edilemez, aksine her gün daha dirençli ve köklü hale gelecektir dedi.
Keyhan gazetesi El Jolani'nin seçim yapılmadan resmen Suriye Cumhurbaşkanı olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i hakaret eden kişinin evinde öldürüldüğünü ve Tahran Cuma Hatibi'nin halkçı ekonominin gerçekleştirilmesi için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu belirttiğini ilk sayfadan veriyor. Horasan gazetesi İranlı kıdemli diplomatın Amerika'nın dünyadaki egemenliği ile ilgili görüşünü aktardı. Haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Şura Meclis Başkan Yardımcısı Hacı Babayi, Gazze halkının direniş sonrasında kazandığı zafer Amerika'nın dünyada artık söz sahibi bir ülke olmadığını, başkalarının da onu dinlemediğini gösterdi dedi. İran İslam Şura Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Reza Hacı Babayi, 46. İslam Devrim Zaferi kutlamalarının direniş cephesinin güçlenmesindeki etkisine değinirken, Gazze, Lübnan ve direniş cephesi ile dünyanın her yerinde İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon kuran tüm gruplar ortak çıkarlara sahiptir, dedi. Meclis Başkanı Yardımcısı Hacı Babayi, Gazze'nin zaferine İran'ın onuru olarak göstererek, İran'a destek vermek Gazze için bir onurdur. Bu iki milletin ortak çıkarıdır ve Gazze halkının direniş sonrasında kazandığı zafer Amerika'nın dünyada artık söz sahibi bir ülke olmadığını, başkalarının onu dinlemediğini gösterdi ifadesini kullandı. Gazze halkının zaferine Amerika'nın dünya insanlarına bakış aşılarını uygulamak için bir engel olarak nitelendiren Hacı Babayi, Amerika'nın her zaman dünya insanlarına görüşlerini empoze etmeye çalıştığını biliyoruz. Ancak Gazze'nin ve direniş cephesinin kazanıldığı bu günlerde onların bu yolda uyguladıkları baskı başarısızlık da sonuçlanmıştır ve böyle bir durumda küresel emperyalizmle mücadelenin sembolü olan İslam Devrim Zaferi kutlamaları ayrı bir önem taşımaktadır ifadelerinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Rüzgar gazetesi Muhammed Rıza Arif'in Tahran'ın Kazakistan ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu söylediğini, Amerika'nın müzakere adıyla kendi isteklerini İran'a dayatamayacağını, İslami Şura Meclisi Başkanı'nın İslam Cumhuriyeti felsefesinin ekonomiyi halkın eline vermek istediğini söylediğini duyuruyor. İttilat gazetesi devrim muhafızlarının Şehit Deyf'in şehadetiyle ilgili açıklamasını şöyle aktarıyor.
İran devrim muhafızları efsanevi, cesur ve tarih yazan Kassam Tugalları komutanı ile Siyonist rejim askerleri ile mücadelede şehit düşen diğer direniş komutanlarının şehadetini anarak onların mirasını Kudüs'ün özgürlüğü için savaşan İslami direniş cephesindeki yenilmez mücahitler için bir meşale olarak nitelendirdi. Cuma günü yayınlanan devrim muhafızlarının bildirisinde Muhammed Eddeif ve Kassam Tugaylarının diğer şehit komutanları Filistin'in onurlu direnişinin galaksisinde parlayan yıldızlardır. Onlar özellikle tarihi Aksa tufanı operasyonunun ardından sahte ve suçlu Siyonist rejime karşı fedakarlık, direnç ve amansız mücadelenin ilham verici ve kalıcı bir destanı yazmışlardır. İsimleri Siyonist suçlarının destekçilerinin yüreğine korku sarmaya devam edecek ve onların yorunu da sürdürenler bu isimlerin canlı kalacağını ve direnişin geleceğini aydınlatacağını gösterecektir ifadelerine yer verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerine ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İran Radyo Podcast. İki bin yıllık hazineye sahip muhteşem bir mağara. Birçok kişinin hayalini kurduğu bu muhteşem mağara, keşke ehil insanların eline geçse, ya da arkeologlar daha önceden keşfedebilseydi. Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı, içindeki tarihi hazineler İran'ın kadim tarihine ışık tutabilir, yüzyıllarca kapalı kalan sırları ortaya çıkarabilirdi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bir başka bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde esrarengiz bir mağaraya giderek buranın yağmalanan harikalarına değineceğiz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. ...1989 yılında bir gün çok basit bir olay İran'daki muhteşem bir mağaranın sırrını ortaya koydu. Bu mağara İran'ın kuzeybatısındaki Lorestan eyaletinde Poldohtar şehrine 20 kilometre uzaklıktaki Mahle Dağı'nın yüksekliklerinde yer alıyor. Bu mağaraya Kelmakere Mağarası adı verilmektedir. Mağaranın sırrını ortaya koyan şeyden bahsetmeden önce biraz bu mağaradan bahsedelim. Kelmakere, Poldohtar şehrinde olağanüstü güzelliğe sahip doğal ve antik bir mağaradır. Lore dilinde kelme, keçilerin yeri, kere ise incirin yeri anlamına geliyor. Bu ağaç ise mağaranın girişinde bulunmaktadır. Kelmakere genel olarak keçi ve incirin yeri anlamına geliyor. Kelmakere mağarasının 556 metre uzunluğunda 4 salonu bulunmakta ve bu 4 salon arka arkaya sıralanmıştır. Birinci salon mağaranın girişinden itibaren biraz ışık almakta, birinci salondan ikinci salona kadar ikinci salona girebileceğiniz 80 santimetre çapında bir koridor bulunmaktadır. İkinci salonda zifiri karanlık hakim olup ayrıca bu salondan üçüncü salona kadar 5-6 metrelik bir yükseklikte bulunmakta, üçüncü ve dördüncü salonlara girebilmek için bu yüksekliğin üzerine çıkıp tekrar inmek gerekiyor. Bu salonların içinde su birikintisi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, bu muhteşem mağaranın sırrını ortaya çıkaran bir olay yaşandığından bahsetmiştik. Bu konuda birbirine çok benzeyen iki rivayet naklediliyor. Bir sonbaharda Aziz, Poldohtar'ın gizli mağarasını bulmuştur. Avlanmak için Sarp dağlara gider, av onu mağaraya kadar sürükler. Böylece bu büyük keşfin hikayesi başlar. Mahle tamamen kuru bir dağ olup içinde su bulunmamaktadır. Aziz, sakalı ıslak bir avı görünce şaşırır. Hayvan mağaraya girer. Ardından Aziz de mağaraya ulaşır. Mağaranın içinde bir sikke bulur ve onu pazara götürüp antikacıya gösterip bunun eski ve antika olduğunu fark eder. Sonra vesvese olup bir dahaki sefere mağaraya gittiğinde gerekli ekipman ve aletleri yanına alır ve daha fazla şey bulup bunları mağaradan çıkarıp satar. Avcı adam o günden sonra her sabah avlanma bahanesiyle Kelmakere'ye gider ve yanında bir miktar hazine getirirdi. Bir süre sonra kuzenine de haber verir ve birlikte mağaraya giderler. Ta ki birkaç yıl sonra gizli hazinenin fısıltısı yavaş yavaş herkesin kulağına ulaşır. Bu haberi duyan herkes mağaradaki hazineleri alma vesvesesine kapılır. Öyle ki artık mağaranın hazineleri boşalır. Son günlerde İran'daki Kelmakere mağarası ile ilgili bir belgesel film çekilmiştir. Filmde mağarayı ilk bulan kişi olan Aziz avcı değil, çobandır. Aziz bu belgeselde bu mağarayı miladi 1971 yılından beri tanıdığını, amcasının kendisini bu mağarayla tanıştırdığını ve miladi 1978 yılında korkusunu yenerek mağaraya girebildiğini anlatıyor. Mağaraya ilk girdiğinde mağaranın girişinde bir sikke bulup onu bu işten anlayan birinin yanına götürmüş ve bu sikkenin antika olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine bir kez daha mağaraya yağmalamaya giderler. Silahıyla mağaranın tavanına ateş açar, aniden başına altın ve gümüş sikkeler yağmaya başlar. O bu işi tek başına yapamayacağı sonucuna varır. Epey düşünüp taşındıktan sonra bu sırrı kuzeniyle paylaşmaya karar verir. Onlar birlikte mağaraya giderler ve sütunların yanında, sütunların üst kısımlarında ve etrafta birçok antika bulurlar. Ancak bir süre sonra tutuklanırlar. Bu anlatılardan hangisinin doğru olup olmadığından daha önemli olan konu şu ki, bu hazinenin birkaç yıl boyunca fırsatçı vurguncular tarafından yağmalanıp boşaltılmasıdır. Kültürel miras sorumluları hazinenin varlığını fark ettikten sonra bu mağarada incelemelere başlar. Ancak yaptıkları araştırmalarda tek bir objeye bile rastlamazlar. Buradaki en talihsiz ve üzücü olan ise bu mağaranın tarihi eserlerinin yağmacılar tarafından yağmalanması sonucu buranın doğasını da bozup yok etmeleriydi. Kelmakere gizli sırlarını ortaya çıkarmak ve İran ve Lorestan tarihinde yeni bir sayfa açmak amacıyla arkeologlar tarafından araştırılıyor. Pek çok kişi Kelmakere mağarasındaki kazıların bilimsel bir şekilde yapılması ve objelerin kendi bağlamlarından elde edilmesi halinde dünya tarihini değiştirebileceğine ve dünya tarihinde yeni bir sayfa açabileceğine inanıyor. Bütün bunlarla birlikte arkeologların yaptığı çalışmalarda yeni Elam döneminde ve milattan 740 yıl önce Lorestan'da bir kabilenin yaşandığı belirlendi. Bu insanların küçük bir yerel yönetimleri vardı ama çok zengin ve varlıklıydılar. Samti veya Samotore olarak adlandırılan bu bölgede yeni Elam hükümetinin kontrolü altında ve Ahamenişlerden önce hüküm sürüyorlardı. Kelmakere mağarasında bulunan ve tercüme edilen bir yazıtta 17 kralın ismi bilinmektedir. Bu krallardan 4'ü Şah unvanını taşıyordu. Geri kalanlar ise onların takipçileriydi. Kelmakere mağarasından keşfedilen tüm nesneler altın ve gümüşten olup, bu nesnelerin bir kısmı şu anda Horramabad'daki Falakul Aflak Kalesi'nde ve bir kısmı da İran Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır. Ancak bu mağaradan elde edilen objelerin birçoğu İran dışında bulunmaktadır. İranlı arkeologlar uzun yıllar boyunca Kelmakere mağarasında çok sayıda inceleme yapmış ve objelerin arta kalan parçaları üzerinde arkeolojik çalışmalar yürütmüşlerdir. Birçoğu bu mağaranın bir saklanma yeri mi, kraliyet rezervlerinin saklandığı bir yer mi, bir ibadet yeri mi, yoksa bir askeri veya kraliyet merkezi mi olduğunun tam olarak belli olmadığına inanmakta. Her mağaranın kullanımını belirleyen, genellikle mağara içindeki objelerden, verilerden, el kültürlerinden, kaplardan, yaşam ve geçinme tarzından ve benzeri anlaşılabilen bir dizi bileşen vardır. Ancak en önemli bileşen mağaranın kullanımıdır. Bu alan üzerinde durmak istediğimiz nesnelerdir. Bu nesneler bir araya getirilip üzerinde inceleme yapılması gerekirdi. Keşfedilen objeler için bu çalışmalar yapılmış ve objelerin korozyonuna neden olan hava koşullarının sadece Kelmakere mağarasının havasında mevcut olması nedeniyle birçoğunun Kelmakere mağarası ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu nesnelerin çoğunun ritüel kullanımları olduğu gibi bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkün. Yapılan araştırmalar Kelmakere mağarasında yağmalananların dünyada bulunan en büyük altı hazineden biri olduğunu ortaya koydu. Bu nesnelerin çoğu artık Paris'teki Louvre Müzesi'nde, Rusya'daki St. Petersburg'da, New York Metropolitan Müzesi'nde, Londra'daki British Museum'de ve hatta Japonya'daki Miho Müzesi'nde saklanıyor. Özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin sayısı ve değeri ise tahmin edilemiyor. Bu mağaradan ele geçirenler arasında çok ünlü badem balık keseleri, altın maskeler, gümüş hayvan kulakları, gerçek boyutlarda kanatlı antilop uyluğu, orak benzeri kavisli metal çubuk, eritilmiş gümüş külçeler, tabaklar, fincanlar gibi muhtelif eşyalar bulunmaktadır. Doğal, mitolojik veya efsanevi hayvanların içi boş figürleri, çok güzel çıkıntılara sahip gümüş taytlar, riton çeşitleri, altın ve gümüş sikkeler bulunmaktadır. İran sanatının 10 bin yıllık tarihi boyunca benzersiz olan bu eşsiz eserlerin en önemlisi ve değerlisi doğal büyüklükteki iki kanatlı antiloptur. Bu iki keçi karşı karşıya durmuş, ellerini kaldırmış, aynı kadim usulle kutsal hayat ağacını korumaktalar. Bu obje çok muhteşem ve benzersizdir. Onun hakkında şöyle deniliyor. Ellerini kaldırıp iki ayağının üzerinde durup başını bir tarafa çevirmiş, iki kanadını kaldırmış ve çok zarif. Heykelin yapımında ve dekorasyonunda kullanılan sanat çok nadir ve büyüleyici türdendir. Heykel birkaç parçadan oluşuyor ve bu heykellerle birlikte perçinleniyor. Bu heykellerin yanında palmiye ağaçlarından pek de farklı olmayan gümüş ağaçlar da vardı. Keçi ve palmiye ağacı birleşimini tespit etmek mümkün olmasa da hayat ağacı tipinde olması gerektiği, yanlarında elleri kaldırılmış ve ağaca yaslanmış halde iki keçinin tasvir edildiği anlaşılmaktadır. Kelmakere'ye atfedilen tabak, fincan ve ritonların dışında gümüş ya da altın kaplamalı nesnelerin çoğu eski ritüellerde kutsal sıvıları serpmek için kullanılan doğal ya da mitolojik ve efsanevi hayvanların içi boş figürleridir. Bu kapların bir heykeli ve genellikle hayvanın başı olan en yüksek noktasında bir delik bulunur. Kutsal suyun vücut boşluğuna dökülmesini ve hayvanın vücudunun tavuk ve kuş gagası gibi daha alt seviyede bulunan diğer kısımlarından su fışkırabilmesi için monte edilir. Kelmakerenin ritüel ve hayvan gümüş kaplarının çoğunun yapısının diğer özellikleri çoğunun birbirine perçinlenmiş veya lehimlenmiş ayrı parçalardan yapılmış olmasıdır. Bu tarz gümüş işçiliği ve hattatlık ile zooloji ve sıralamanın özel tarzı arkeologların ve antikacıların Kelmakere'deki objeleri benzer eserlerden ayırt etmelerini az da olsa kolaylaştırmış oldu. Menfaat peşinde olan vurguncular, Kelmakere objelerinin sahte modellerini yapmaları arkeologların işini zorlaştırıyor. Bazen de eserin orijinallerinden emin olmak için birçok test yapıyorlar. Ancak kesin olan şu ki Kelmakere hazinesi 2700 yılından daha eski ve İran platosundan özgün bir sanatsal iz taşıyan en görkemli hazinelerden biridir. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinesine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden bahsedeceğiz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Halkçı Ekonomi.
Değerli dinleyiciler, Halkçı Ekonomi isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nin 1403 yılının sloganı olan halkın katılımıyla üretimde sıçrama konusuna değinmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ekonomi, siyaset ve kültür bir üçgenin kenarları gibidir. Her birine gösterilen ilgi veya dikkatsizlik, hükümetlerin ve toplumların başarısına veya başarısızlığına yol açar. Yani toplumların temel sorunları bu üç alandan birinde yer almaktadır. Ancak ekonominin toplumların diğer konuları da etkileyen en önemli sorunlarından biri olduğu söylenebilir. Kültürel, siyasal ve sosyal ve benzeri gibi pek çok konu, ekonomik sorunlardan etkilendiği ölçüde, örneğin bir ülkenin bağımsızlığı ve siyasi istikrarı alanındaki en önemli konulardan biri, o ülkenin sorunlarının çözülmesi ve ekonomik eksikliklerin giderilmesine çalışmaktır. Ekonomik konularda doğru ve zamanında verilecek bir karar, bir toplumu büyüklüğe ve ilerlemeye ulaştırabilir. Öte yandan, kötü düşünülmüş ve hesaplanmamış bir karar, sadece ekonomik boyutta değil, birçok alanda da derin olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin son 20 yılda en çok önem verdiği konulardan biri, ülke ekonomisi ve halkın geçim meselesi olmuştur. Ve bu konu her yıl doğrudan ve dolaylı olarak İslam İnkılabı rehberinin yılın sloganlarıyla gündeme getirilmiştir. Hicri Şems'i 1403 yılını halkın katılımıyla üretimde sıçrama sloganıyla ekonomi ve halkın geçim meselesinin önemini bir kez daha hatırlatan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şunları belirtti. Ülkenin asıl meselesi hala ekonomi. Çünkü ülkenin asıl zayıflığı da bu alandadır. Bu yüzden bu alanda daha aktif olması gerekiyor. İslam İnkılabı rehberi açısından ekonomi, İslam toplumunun asıl hedefi değil, fakat istenilen amaca ulaşmak için en önemli araçlardan biri sayılır. Yoksulluk ve zenginliğin, insanlığın maddi ve maneviyatında büyük etkisi vardır. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi uzmanların görüşüne göre enflasyon sorununun çözümünü istihdam ve ulusal paranın değer kaybetmesi olarak değerlendirerek bu önemli ekonomik endekse vurgu yapıp üretimin artırılması çağrısında bulundu.
Geçmişte ülkelerin ve milletlerin ulusal, bölgesel ve küresel etki ve rol oynamadaki gücünün kriteri genellikle askeri güç ve savaş gücü üzerinden yapılıyordu. Bu yüzden geçmiş dünya pek çok savaşa ve fetihlere sahne olmuştur. Ancak çağdaş dünyada bir ülkenin gücü, bilim ve teknoloji, ekonomik güç, siyasi aktivizm ve insan sermayesi gibi diğer kategorilerdedir. Bahsi geçen alanlarda birçok ülkenin rekabeti günümüz dünyasında tanıdık bir tasvir sayılmaktadır. Bu bağlamda üretimin bilimsel ve operasyonel kavramı ve çeşitli boyutları hem rekabet alanı hem de söz konusu gücün kaynaklarının artmasına yardımcı olmaktadır. Dünyanın birçok ülkesi üretim kapasitelerine güvenerek bilimsel, ekonomik ve politik alanlarda etkili olmayı başarmıştır. Bu nedenle üretimi bugün ve gelecekte küresel rekabetin önemli alanlarından biri olarak görmeliyiz.
Üretim, ekonominin lokomotifi, büyüme ve ilerlemenin, istihdam yaratmanın, doğal kaynakların kullanılmasının, yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının, bireysel ve toplumsal refahın artırılmasının, işsizlik, enflasyon, konut ve taşınma gibi sorunların çözülmesinin ana faktörüdür. Bir toplumun ekonomisinin dev çarkı, bu ilerlemeyi ve gücü de beraberinde getirir. Dünyanın mevcut durumunda çok kutuplu dünyanın gelecekteki güç yapısında yer aldığını iddia eden ülkelerin ekonomik motorlarını hızlandırmaları gerekiyor. Üretimdeki sıçrama, üretim büyümesinin yoğunlaştırılmasıdır. Gelişmiş ülkelerle bilimsel, teknolojik ve endüstriyel uçurumun azaltılmasına yönelik bir girişimdir. Hatta bu konularda uluslararası sahnede lider konuma ulaşma girişimidir. Sektörde yenilik, yeni yollar ve kısa yollar bulmak, üretimdeki sıçrama için dile getirilen tanımlar arasında yer almaktadır. Üretimde ve ekonomide sıçrama yaratmak, dünyanın bazı ülkelerinde benzeri görülmemiş bir durumdur. Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkeler üretimde sıçrama yapma konusunda önemli başarılar elde ederek birçok endüstriyel alanda lider ülkelerle aradaki farkı azaltıp hatta bazı durumlarda teknoloji ve endüstrinin liderleri haline geldiler.
İslam Cumhuriyeti'nin yönetim tarzı, İran-İslam devriminin zaferi ve İran'da siyasi sistemin kurulmasıyla oluşan boyutlara, bileşenlere, göstergelere ve yapılara sahiptir. Bu unsurlardan biri de halkın İslam devriminin çeşitli alanlarındaki belirgin varlığıdır. İslami yönetimin halkın onayıyla kurulması, İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni ve ondan sonra Ayetullah Hamenei'nin her zaman odak noktası ve vurgusu olmuştur. İslam devrimi sürecinde insanlar devrimin zaferinden önce ve sonra çeşitli sahnelerde sürekli aktif rol oynamışlardır. Devrim için canları ve mallarını kitlesel gösterilere katılmak için harcamak, İslam devriminin zaferinden sonra savaş cephelerinde yer almak ve savaşın maliyetlerinin finansmanına yardım etme gibi sorunların çözümü, seçimleri ve İslam devrimi tarihindeki muhtelif yürüyüşlere katılmak gibi faaliyetler bunlardan bazılarıdır. Bu konuların her birinde elde edilen başarılar sermaye, emek ve insan yönetimiyle mümkün olmuştur. İslam devrimi liderinin belirttiğine göre İmam Hümeyni'nin bilgi ve akılcılığının somut örneği olan meseleler arasında insanlara bu ülkenin sahipleri olduklarını anlamalarını sağlaması da yer almaktaydı. Bu sahiplenme duygusu insanları şevkle ve sürekli şekilde çalışmaya teşvik etmiştir.
Savaşın sona ermesiyle birlikte İran'da inşaat ve yapılandırma çalışmaları başlamış, ekonomik faaliyetler genişlemiştir. Büyük projeler, hükümetin ya da büyük kapitalistlerin kaldırabileceği büyük fonlar gerektiriyordu. Hükümetin küçük sermayelerin rolünü ihmal etmesi, İran'da özelleştirmenin anayasanın 44. maddesine göre olması gerektiği gibi yapılmamasına neden oldu. Ve sonuç olarak insanların bu alanda rol oynama şansı yoktu. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin emriyle kurulan 20'ye yakın halk örgütü yavaş yavaş hükümet haline geldi. Böylece durum istemeden de olsa öyle büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki hükümet ülkedeki en büyük ekonomik faktör haline geldi ve İran İslam İnkılabı'nın düşmanları karşısında her geçen yıl genişleyen yaptırımlar karşısında hükümetin hedeflerine erişimini sınırlamayı başardılar. Onlar halka baskı yaparak İslam Cumhuriyeti hükümetini ideallerinden vazgeçmeye zorlamak istiyorlardı. Ayetullah Hamenei bundan yaklaşık 10 yıl önce Hicri Şemsi 1393 yılında yaptığı bir konuşmada ekonomik alanlarda insanların yer almamasını ülke ekonomisinin kırılganlık faktörlerinden biri olarak değerlendirmiş ve şunları belirtmiştir. Biz yaptırımlardan zarar gördük. Ekonomi ve diğer bazı alanlar yaptırımlardan zarar gördü. Bu zararlar neden kaynaklanıyor? İnsan şöyle dikkatlice bir incelediğinde bu zararların çoğunlukla petrole olan bağımlılıktan kaynaklandığını görecektir. Örneğin ya da çoğunlukla ekonomik alan bağlamında insanların bulunmamasından kaynaklanıyor. Yani ekonominin millileştirilmesi çoğunlukla bunlardan kaynaklanıyor.
İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei ülke ekonomisinin en büyük kusurlarından birinin hükümet müdahalesi olduğu ve bunun azaltılması gerektiğini belirtirken, diğer taraftan daha fazla insanı ekonomik faaliyetlere dahil ederek bakım ve denetimini arttırması gerektiğini düşünüyor. Ayetullah Hamenei, insanın ekonomideki rolüne bakışıyla ilgili olarak Hicri Şemsi 1383 yılında yaptığı konuşmalardan birinde şunları kaydetti. Biz İslam çerçevesinde İslam'ın rehberliği ve İslami bakış açısıyla insanlarla birlikte insanlar için hareket ediyoruz. Halka ve gençliğe güveniyor, yoksulların haklarını savunuyoruz. Halka güvenmenin bir başka yöntemi de onların mallarını kullanmaktır. Genel olarak halkın mali ve entelektüel sermayesini ülkenin kalkınması için kullanmak İslami sistemin politikasıdır.
Değerli dinleyiciler, Halkçı Ekonomi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere insanların ekonomi ve üretimdeki sıçramadaki rolü ve öneminden bahsettik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.